Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'ya Anlamla Yaşamak programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz psikolog Feyzullah Kürdaş. Her zaman olduğu gibi yanımda kıymetli hocam, psikiyatrist, doçent doktor Hasan Turan Karatepe var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, hayırlı akşamlar.
Biz bu akşam bağımlılık meselesini neredeyse aslında bitirmiş gibi olduk. Fakat bağımlılık deyince son yıllarda internet, oyun, sosyal medya ve dijital kumar bağımlılıklarını ya da onların kötüye kullanımını konuşmasak olmazdı. Her ne kadar şu an resmi olarak bir hastalık ya da bir bağımlılık tanımının içine girmese de henüz bir revizyon gelecek ama böyle bir fenomenle karşı karşıyayız. Tüm uzmanların zaten artık rahat rahat kullandığı tabirler, terimler bunlar.
Tabii.
Ve yaşanan durumlar. Evet. Ve psikolojik zorluklar.
Çok hızlı değiştiği için bu tür meseleler, bu tanı kılavuzları, yani onlar da yakalayamadılar daha.
Evet.
Ama şu anda hepimizin karşısında sorun olarak geliyor bu internet, özellikle sosyal medya kullanımı ile ilgili problemler.
Evet. Belki bugün bu problemlere ve bu problemlere bakış açımız, belki olası çözüm önerileri bir birey olarak, anne baba evlat olarak yapabileceklerimiz, bir arkadaş dost olarak yapılabilecekler, bu durumdan muzdarip mağdur olan aile ya da bireylerin yapabilecekleri neler, şöyle bir genel hatlarıyla konuşalım istedik.
Seni dinlerken gerçekten o hızlanmanın bir ayrı bir sonucuyla da karşılaştım. Yani hayat o kadar hızlanmaya başladı ki artık hani kılavuza bakacak vaktimiz kalmıyor, çünkü kılavuz hayatı yakalamaktan uzak bir yerde
duruyor. Bir şeye düştük değil mi hocam? Ya var mıydı, yok muydu acaba?
Evet.
Hani geldi mi, geliyor mu?
Evet. Mesela şu anda biliyorsunuzdur ya da dinleyicilerimiz de biliyordur, psikolojiyle ilgilenen dinleyicilerimiz. Psikiyatrik tanıların belli bir sınıflandırma başlığı altında toplandığı iki tane ana metin var. Biri bu Amerikan kaynaklı, biri de Dünya Sağlık Örgütü.
Evet.
Tanı kılavuzu. Bu kılavuzların bir tanesi 2013'te yayınlandı. Diğeri daha da yeni yayınlandı. Ama 2013'ten şimdi 7-8 yıl içinde sosyal medya kullanımı çok ilginç bir yere evrildi. Bu 7-8 yılda ortaya çıkan değişikliği elimizdeki kaynaklar yansıtamıyor. Bu kadar hızlanma var yani hayatımızda. Bu hızlanmanın çok olumlu katkıları olduğu gibi bize bıraktığı çok acı sonuçları da mevcut. Yani hızla akıyor bir şeyler. Biz o hızın içinde kendimiz için kıymetli, değerli olanı yakalamaya çalışıyoruz. Mesela hani bir haber almak için bile belli sosyal medya platformlarını kullandığımızda onun ritmine ayak uyduramazsak haberleri kaçırıyoruz. Bazen işte kongremiz oluyor ya da başka bir şey oluyor, yoğunlaşmamız gereken bir şey oluyor. Diyelim 3 gün 4 gün çok sosyal medyaya girmemişsek yani kendimizi biraz uzakta hissediyoruz.
Gündemden uzaklaşmış oluyoruz da.
Evet. Şimdi bu hızlanmanın bize getirdiği ne? Yani belki beni gündemde tutuyor. Diyelim ama gündemin kendisini de ayarını da çok etkiledi ve bozdu. Bununla birlikte hani bu da tartışılan başka bir şeydir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun tanısı işte bundan 20 yıl 30 yıl önceye kıyasla çok daha fazla konulmaya başladı.
Evet. Evet.
Bu da bununla çok alakalı bir şey. Çünkü zemin hızlandı. Yani ayağımızı bastığımız yer çok kaygan bir şeye döndü. Bu olağan bir durum tabii. Yani hani olağan derken olumlu anlamda söylemiyorum. Hani kendiliğinden gelişmiş bir meselenin ortasındayız. Bu hayatta kalmamızın da ayrı bir türü. Yani artık büyük devletlerin bile sosyal medya hesaplarını iyi yönetmesi, işte siber alanda bir şeyler yapması gerekiyor, yoksa devletler bile ayakta kalamayacak. Bu açıdan bir geçiş dönemindeyiz diye düşünüyorum. Tabi bu geçiş dönemi deyince insanın aklına sonrasında ile ilgili çok korkunç senaryolar da geliyor. Bununla ilgili çok şey de duymuşsunuzdur. İşte insan, doğal insan ırkının sonuna geldik.
Evet.
İşte artık yavaş yavaş giyilebilir teknolojiler kullanmaya başladık. Yakında bu giyilebilir teknolojileri biraz daha içimize alacağız gibi bir sürü fütüristik gelecekle ilgili yorumlar var. Sanırım bazıları da gerçek olacak.
Evet.
Şimdi bu hengamede daha önce bağımlılık yapan diğer maddelerde de konuştuğumuz şeyi bir daha hatırlamak önemli. Bağımlı olan maddenin bizzat kendi özelliğine bağlı değildir. Tuhaf bir cümle olur. Yani bağımlılık fenomeni maddeye bağlı bir şey değildir. O maddeyle kişinin kurduğu ilişkiye bağlıdır demiştik. Evet. Daha önceden de. Burada insana çok fazla imkan sunan bir unsurla karşı karşıyayız. Önce internetti. İnternetin kullanımı yaygınlaştıkça patolojik internet bağımlılığı, patolojik internet kullanımı diye bir kavram buluştu. Sonra birden sosyal medya platformları, aplikasyonları, mobil uygulamaları hızla devreye girdi. Artık patolojik internet bağımlılığını pek görmüyoruz. İnsanlar bundan yakınmıyor. Daha çok sosyal medya bağımlılığıyla karşımıza geliyorlar. Ve hızla o geniş kitle internet kullanımından sosyal medya kullanımına geçti.
Evet.
Yani etrafınıza baktığımızda da aslında o internet sayfalarına giren pek yok.
Değil mi? Yani o internet adresini yazıp da gideyim internet evet. sitesinden bir şey okuyayım diye. Her şey sosyal medya üzerinden.
Evet, her şey sosyal medya.
Her şey orada paylaşılıyor. Orada. Her şeyi oradan
yani,
ulaşıyoruz.
Yani o zaman vahtü diye şey yaptığımız, üzüldüğümüz durumu arar olduk. Çünkü orada bir bilgi vardı, bir bilgiye ulaşma vardı, yazı vardı, belirli metinler vardı. İnsanlar bloglar yazarlardı. Bir gezi blogları vardı diyelim. Ya da bir konu hakkında tartışılan ortamlar vardı. Hani eleştirirdik orada da işte Türkçe kullanımının bozukluğundan bahsederdik. İfadelerin şeyliğinden bahsederdik. Amiyaneliğinden bahsederdik. Evet. Ya da ortamın samimiyetsizliğinden, güvensizliğinden bahsederdik ama şu anda yazıyı ortadan kaldırdık. Sadece görüntü üzerinden iletişime.
Görüntü ve altına yazılan birkaç cümle.
Birkaç cümle. Birkaç cümle. Yani o cümlelerin çoğu da çok anlamsız, insanlar okumuyorlar da. O yüzden okunmadığı için insanlar oraya da bir şey yazmıyor da. Hatta biraz fazla bir şey yazdığı da okunmama ihtimali olduğu için doğal olarak bir ceza işlevi görüyor.
Evet,
beğenilmiyor, bakılmıyor o fazla yazılara. Fotoğraftı, şimdi video meselesi. Video uzundu, şimdi daha kısa video. Evet.
15 saniyeden sonra izlenme ihtimali iyice düşüyormuş.
Evet. Şimdi bu insan doğasının, o fıtri yapının çok ince bir yerine temas ediyor. Oraya temas ettiği için de çok etkileşime açık bir imkan sunuyor. Bunu şeyler açısından söylüyorum. Büyük firmalar açısından ya da evet. kapitalist düzen açısından söylüyorum. Yani insanları bir araya toplamak, yönetmek çok kolaylaştı. Çünkü orada insan için çok, nasıl denir, istenen, arzu edilen bir yere dokunuyorlar. Birkaç açıdan.
Örneğin beğenilme.
Beğenilme. Fark edilme. Takdir edilme. Görülme. Hakkının verilmesi bazen gerçekten. Hani çok... Gerçekten benim de böyle takip ettiğim bazı arkadaşlarım ya da danışanlarım var. Hani normal şartlar altında kendi emeğini sergileme imkanı bulmayan insanlar orada gerçekten çok farklı etkileşim alıyorlar. Hani dedik ya, kullanılan madde değildir problemli olan, kişinin maddeyle olan ilişkisi.
İlişkisi.
Bu açıdan mesela o hani sosyal medyada özellikle o fotoğraf paylaşım sitelerinde gerçekten kendi emeğini gösteren, kendini gösteren, bununla da birlikte o yaşadığı çıkmazlar içinde hayatının anlamını temas eden insanlar da var.
Evet.
Bunlar çok kıymetli şeyler. Ama bu beğenilme, görülme, takdir edilme tarafı bu görüntü üzerinden işleyen sosyal medya ortamını besledi. Başka bir mesele kazanma arzusu.
Evet.
Kazanma arzusunun iki boyutu var. Bir, gerçekten elle tutulur bir maddi varlığa erişme imkanı. İki, sadece kazanma hissine temas etme. Bu da oyun bağımlılığını ve patolojik dijital kumar oynama. Hatta hani bunu patolojiyi de kaldıralım. Dijital kumar. Yani dijital kumarın patolojik olmayanı yok.
Evet.
Dijital kumar oynama sitelerini ya da aplikasyonlarının çok etkin olmasına sebep oldu. Yani o insan doğasında olan temel iki şeyi canlandırmak, onları ortaya çıkarmak ve insana sadece onlardan ibaret görmenin bir sonucu bu. Ortaya çıkan şey. Yani o görülme, estetik, belki çoğalmamızın, ürememizin en önemli basamağı ve o olmasa çoğalmamız ve ürememiz çok zor olacak. Beğenilme,
evet,
kabul edilme, hoşlanılma, çekici bulunma, istenilir biri olma. Ve diğeri de yine hayatta kalmamız için çok kıymetli olan belli bir işte maddi varlığa sahip olma, geleceğimize dair yatırım yapma.
İşte çok temel değil mi?
Çok temel.
Hatta ilkel bile diyebileceğimiz,
tabii, tabii,
çok dürtüler bunlar ya da içimizdeki o fıtratımızdaki, evet, duygularımız.
Bir biyolojik yapımız. Yapımız yani bütün böyle. Canlılar, dünyada yaşayan bütün canlılar, yani hani çiçekler, ağaçlar dahil yani,
evet,
bütün canlılar hayatta kalmak ve çoğalmak üzerine programlanmışız. Ama bu, tutup bunu sen işte bundan ibaretsin diye önüme sunan ve bunu köpürten iki tane ya da birkaç tane ya da işte çağlar boyunca her türlü enstrümanla karşı karşıyayız. Bunun problemli olan kısmı bu. İnsanın kendini sadece bu iki özellikten ibaret sayıyor olması başlı başına bir problem. Bağımlılık neyle ilgili? Tabii sürekli buraların okşanması, sürekli buraya yatırım yapılması, buraların parlatılması bütün organizmaların, yani yaşayan bütün organizmaların hoşuna giden bir şey. Yani siz bir çiçeğe su verdiğinizde, yani diyelim bir ağacın yanına bir duvar örün, diğer taraf açık kalsın, o tarafa doğru büyüyor. Yani nereden su geliyorsa köklerini o tarafa veriyor.
Evet.
Şimdi biri de beni beğendiğinde, diyelim bir fotoğrafımı beğendiğinde, ben de daha başka bir fotoğraf daha koyma eğilimindeyim. Hele canım sıkkınken o beğeniyi gördüğümde, o canımın sıkkınlığından birazcık uzaklaşıyorsam, o zaman ben canım sıkkın olduğunda bu fotoğrafları daha çok paylaşma eğilimindeyim ki orayı dengeleyelim gibi.
Bir ödül gibi.
Bir ödül gibi. Bu böyle devam eden bir mesele. Fakat artık bu beğenilme, takdir edilme meselesi kişinin hayatındaki diğer önemli şeylerin önüne geçtiği oranda bir zorluğa, sıkıntıya sebep oluyor. Ve artık insanın kendini o iki şeyden çoğalan ve hayatta kalan bir varlıktan, hayatta kalması için uğraşan bir varlıktan ibaret gördükçe de sadece oraya yatırım yapmaya başlıyor.
Evet. Hatta sosyal medya içerikleri üreten kişilere baktığımızda, yani şu an popüler tabirle fenomen, fazlaca izlenen, göz önünde bulunan,
evet,
kişileri, onların üzerinde şöyle bir baskı var. O kadar hızlı tüketiliyor ki, yani sürekli bir üretim, bu beğenilmeyi, takdir edilmeyi, başarıyı sürdürebilmek için sürekli bir üretim halinde olma baskısı var. Bunlarla karşılaştım ben. Çünkü çok hızlı tüketiliyor.
Evet.
Tamam, binlerce izleniyor, fakat durmaman lazım. Eğer durursan belli bir periyotta, hocam diyor yani şey üretilmezse,
hı hı,
artık yavaş yavaş
içerik üretimi,
içerik üretimi anlamında o trend dedikleri sosyal medyadaki o trendlerden aşağı düşme, görülmeme diye başlanıyor. Sürekli bir üretim baskısı da var. Başarılı olmak için.
Kuvvetli bir performans baskısı.
Çok. Sürekli içerik üretmek zorunda. Bu da herhalde görüyoruz, insanları bazen o çizginin dışına çıkmaya itiyor. Yani içerikler bakımından bazen çok yaralayıcı, bazen insan onurunu zedeleyici içeriklere doğru da, hani tabiri caizse, kaba tabirle o absürt, hani saçma sapan denilen ama dikkat çekici.
Çünkü ilginç olması
çok
lazım.
Çok ilginç olması lazım. Fark bu hem izleyen, takip edenler için bir mesele, hem bunları üretenler için de mesele. Gerçekten çok hızlı ve çılgınca ilerleyen bir süreç. Doğal bir süreç diyoruz. Onun içindeyiz. Bir değişim ama kaygılanmamak elde değil.
Kaygılanmamak elde.
Peki bu takip edenler için, yani bizler için diyelim, karşımıza, önümüze bunlar düştükçe bir takım duyguları da harekete geçiriyor. Belki bu yönü pek az konuşuluyor ama biz bir habere ya da bir paylaşıma gülüyoruz, bazen kahkahalar atıyoruz ama hemen arkasında başka bir duyguyu ortaya çıkaran, bazen öfkeyi, bazen bir hüznü ortaya çıkaran, şaşkınlığı ortaya çıkaran bir içerikle karşı karşıya kalıyoruz. Aslında sizinle de konuşmuştuk. Çok duygu durumu da çok hızlı değiştiren bir meseleyle karşı karşıyayız. Bunun olası sonuçları ne oluyor? Bunun bize zararları ne oluyor?
O çok yani çok fark edilmeyen, çok acı bir şey gerçekten. Bunu danışanlarımızdan çok sık duyduğumuz bir şey. Mesela travma yaşayan danışanlarda, travmayla karşılaşmış insanlarda bu gördüğümüz bir duruma dönüyor. Bu kadar duygusal değişimin hızlı olma meselesi. Kişi duyarsızlaşıyor. Duygularını temas edemiyor. Duygularını yaşayamıyor. O duygular o kadar hızlı yer değiştiriyor ki, o duyguda kalamayınca, yani dediğin gibi bir daha ironik, komik bir meseleyle, bir mizahla karşı karşıya, sonradan arkasından başka üzücü, dramatik bir haber akışı geliyor. Ya da bir video görüyor. Şimdi burada o duyguda kalamadan diğer duyguya geçmeye çalışıldığında, yine o sanal dünyanın metaforuyla konuşacak olursak, mavi ekran çıkıyor. Bir error veriyor sistem. Yani ne oluyoruz? Hani şu, o duygudaydık, şimdi bu duygudayız. Bu geçiş esnasında duyguda belirli bir oranda yaşanmadığında artık kişi bu geçişten de yoruluyor. Bu geçişi taşımak da zor. O zaman en iyisi ne? En iyisi bu reaksiyonun seviyesini kısmak. Artık hani çok dramatik bir şeye de fazla üzülmeye gerek yok. Arkadan bir şey gelecek. Ya da çok hani keyifli bir anın da tadını çıkarmaya gerek yok. Arkadan başka bir şey gelecek. O şeyini, amplitüdümüzü aşağı çekiyoruz. Yani duygusal reaksiyon verme yoğunluğunu çekiyoruz. Çeke çeke çeke de daha duyarsız bir hale geliyoruz.
Bu gerçek hayatta da o zaman karşılaştığımız durumlara karşı o duyarlı olma, empati yapma, onu hissetme gibi becerilerimizi de köreltecek o zaman.
Evet. Zaten duyarlı olmayla duygu, ikisi de hani bakın hani etimolojik olarak da aynı şeyden köken oluyor. O duymak, duymanın belli bir zamanı var. Kalmak gerekiyor orada. O duyguya temas edebilmek için. Bu alışkanlıkla, sosyal medyayla terbiye olan bu duygusal reaksiyon hızımız ve yoğunluğumuz, dediğin gibi günlük hayatımıza da yansımaya başlıyor. Ve biz artık hani daha keyifli olaylara, daha sevinen, hüzünlü olayların da içine girmekten uzak duran bir varlığa döndük. Bu sosyal küntlük meselesi çok ciddi bir mesele.
Evet, pek konuşulmayan bir mesele. Biraz gerilerde kalmış bir detay, ayrıntı gibi duruyor ama siz söyleyince bende böyle bir şey yandı, yani ışık yandı. Gerçekten evet. Öyle. Evet. Bir önceki posta kahkahalarla gülüyoruz. Bir altta ama çok acı bir kayıp haberi ya da vahşice işlenmiş bir cinayet haberi. Yoğun bir duygu.
Evet.
Hemen altında öfkemizi kabartacak başka bir şey ya da hüzün. Ama o çok hızlı gelip geçiyor. Her şey çok geçici.
Çok acı.
Evet. Peki hocam, çok kısa bir ara verelim. Aradan sonra
devam edelim.
Kaldığımız yerden devam
edelim. Ben de söyleyeceğim
ederiz.
Şeyler var, olur.
İnşallah.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Tekrar merhabalar kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Anlamlı Yaşamak programında internet, oyun, teknoloji başlığı altında bağımlılıkları ve insan psikolojisinin etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Aradan önce hocam sosyal medya kullanımı sırasında ortaya çıkan duygular, o hızlı geçen duygular.
Orada hani dedik ya, mesela kullandığımız maddeyle ilgili değil, mesela bizim o maddeyle olan ilişkimiz. Yani sosyal medya üzerinden de çok kıymetli şeylere temas edildiğine şahit oldum. Mesela hani kolay kolay aynı ortamda bulunamadığın, bulunamayacağın insanlarla da iletişim imkanı sağlıyor. Eğer o insanların da hani az çok nereden geldiğini, nasıl bir yapıda olduğunu takip edebiliyorsan, uzaktan tanırsın ya insanları, takip edersen. Evet. Hani bu takip etme, yani sosyal medya çıkmadan önce de olan bir şeydi. Evet. Hani biz de belli bir yazarı takip ederdik, değil mi? Belli bir şeyi, bir müzik adamını takip ederdik. Takip ettiğimiz adamın da kişiliği hakkında az çok bir fikrimiz olurdu yani.
Evet.
Şimdi öyle yazarlar, şairler, fikir adamları, bilim adamları var. Yakın takip ettiğimiz, haberdar olduğumuz. Onlarla mesela sosyal medya ortamında buluşmak da çok kolay oluyor. Mesela geçen hafta büyük bir dahiyi kaybettik. Zeminimiz sarsıldı.
Evet.
Onun kayıp haberini alıp da etkilenmeyen insan sayısı çok azdır herhalde. O büyük bir insandı. Çok kapılar açtı önümüzde. Sezai Karakoç, üstadın vefatını birileriyle paylaşmak da iyi geldi bize.
Evet.
Çünkü mesela hani bulunduğunuz ortamda ona temas eden insanlar olmayabilir ama sosyal ortamda onun acısını yaşayan insanların yazdıklarıyla karşılaşmak bir nevi böyle büyük bir taziye evi oluşturdu. Orada kendimi daha iyi hissettim. Mesela hani bunu bir haber olarak alıp hayata devam edilebilirdi. Ama o yası yaşamak dedik ya daha önceki programlarda.
Evet.
Hani ortada çok ciddi bir mesele var. Biri ayrılıyor hayatımızdan ve hayatımızda çok büyük izler bırakmış biri.
Evet.
Ve ben onunla tanışmadım. Ortak akrabalarımız yok. Ve tanıdığım insanlarla da o meseleyi konuşacak bir ortamda değilim. Mesela kongreye gidiyordum.
Evet.
Allah'a şükür kongrede ulaştığımda bunları konuşacağım insanlar vardı ama mesela haberini aldıktan sonra diyelim 5 saat boyunca ben bu haberi paylaşacak sevdiğim dostlardan uzaktaydım. Mesela o arada sosyal medya bana taziye evi imkanı sundu. Şimdi bunlar çok kıymetli şeyler gerçekten. Evet. Hani bir yerden baktığımızda. Yani doğru anlamda kullanıldığında çok kapılar açabilecek şeyler. Harika hareketlere sebep olabilecek şeyler. Ama mesela orada işte haberi takip ettiğim sosyal medya platformu üzerinden takip ettiğim çok hoş şeyler, yani hoş şeyler derken tabii ki yani hüzünlü,
insani açıdan.
İnsani yani. Açıdan böyle bir duygusal paylaşımın yoğun olduğu paylaşımlar geçerken araya komik, gerçekten eğlenceli bir şeyin girmesi, taziye evine böyle bir şeyin münasebetsizin dalması gibi bir etki uyandı. Orada da inanılmaz derecede bir rahatsızlık ortaya çıkıyor. Şimdi bu da işin tabii başka bir taraf.
Evet. Evet.
Çok ilginç. Hani bir yerde hayat böyle mi? Evet, bir yerde hayat da böyle gerçekten. Belki sana da onu hatırlatıyor. Ama sosyal medya hakkında konuşurken hani sürekli hani bunun olumsuz bir mesele, bundan kurtulması gereken bir mesele gibi bakmak meseledeki başka bir noktayı kaçırmamıza sebep olabilir. Burada insani şeyler var. İnsanın ortaya koyduğu her şeyde insani bir dokunuş var.
Evet.
Yani o dokunuş orayı güzelleştirebilir. Ama yine o biyolojik taraf kendini hakim hale getirebilir ve süreci sanki ondan ibaretmiş gibi gösterebilir.
Evet. Böyle bir risk her zaman var.
Evet, her zaman.
Çünkü biz doğamız böyle. Bu algoritmayı ortaya koyanlar da bu dağı çok haberdar.
Çok iyi biliyor.
Çok iyi biliyorlar.
Aynen.
O kalbin, o beğenme işaretinin, evet, değil mi, bulunması
mesela,
onun ortaya konmasıyla ne kadar fazla bir kullanıcıya ulaştıklarını hepimiz gördük. Yani bir, evet, tarihe tanıklık ettik aslında.
Tabii. Bu tarihsel süreç içinde şöyle bir baktığımızda da şöyle bir ilginç bir bilgiyle de karşı karşıya kalıyoruz. Mesela davranışçılığın babası, davranışçılığı bir bilim olarak ve şeyi, daha doğrusu psikolojiyi bir bilim olarak pozitif bilimler dairesine sokan Watson çalışmalarını bir müddet sonra reklam sektörüne geçerek sonuçlandırdı.
Evet.
Yani o reklamcılar insan doğasını çok iyi biliyor. Aynı şekilde bu biraz önce bahsettiğimiz Tanı kitabının önemli isimlerinden Thomas Insel diye bir adam bu tanı sistemlerinin başındaydı. O kariyerinin bir noktasında sosyal medya devleriyle anlaştı. Google'a geçti ve onlarla birlikte çalışmaya başladı. Orada insan doğasını çok iyi tanıyorlar. Ve bunu sadece kar amaçlı ve daha çok kar etme, meta biriktirme amaçlı kullanmaya hazır bir güruh var. Dünyanın her zamanında, her mekanında, her döneminde bu güruh vardı.
Evet.
Burada da karşımıza yine bunlar.
Peki burada işte sosyal medya kullanıcıları olarak belki bize düşen, hani bu bir bağımlılığın tedavisi olarak değil de hani günlük hayatta belki biraz daha dikkat etsek bu riski azaltırız diyebileceğimiz neler var?
Evet.
Çocuklarımızla münasebetimizdeki şu an en büyük meselelerden biri o.
Evet. Oyun meselesine gelmedik çocuk deyince. Evet. Gerçekten orada da şimdi bu farklı meselelere farklı bir yaklaşım tarzı gerekiyor.
Evet.
Gerçekten bu sosyal medya meselesini bir tek bir sepette, tek bir açıklamayla karşılamamız mümkün değil. Bir de kişisel anlamda bir analiz yapmak gerekiyor. Hem çocuklarımızla ilgili, hem arkadaşımızla ilgili, hem danışanlarımızla ilgili. Yani bu kişiyi orada tutan şey ne? Nasıl oldu da bu kişi orada kaldı? Tabii biz şimdi radyo programı yaptığımız için genel reçetelerden bahsetmek durumundayız, evet. Ama bu genel reçeteleri hakkında konuşacağımız, hani söyleyeceğimiz en önemli şey insanın çok biricik bir yapısının olduğu ve o biriciklik içinde kişiyi sorunlu hale getiren unsurun orada aranması gerektiğini bir altını çizelim. Yani komşunun oğluna iyi gelen şey benim oğluma iyi gelmeyebilir.
Evet.
Bu kıyaslama benim içinde bulunduğum sorunun daha da derinleşmesine sebep olabilir. Yani ona iyi geldi, bana niye iyi gelmiyor? Ya da o genel reçeteler tıpkı kurallar gibi böyle motomot uygulanacak şeyler değil. O açıdan yapmamız gereken şey hep daha yakından bakmak meseleye. Yakından bakmak demek onun yanına gitmek demek, onun içine girmek demek, onun yanında olmak demek. O nasıl başlamış, orayı bir bilmek, görmek gerek. Buraya girmek kolay değil. Yani çok riskli de bir şeydir bu. İçinde bir sürü riskler barındırır. Kötüye kullanma, yanlış anlaşılma. Yani ben evladımı anlamaya çalışırken evladım da beni kötüye kullanabilir.
Evet.
Ya da içinde bulunduğu yanlışa devam etme riskini de doğurabilirim ben onu anlamaya çalışırken. Bu koşulsuz kabul demek değil. Ama biz birine bir şey yapacaksak ilk önce onun o sıkıntılı duruma nasıl geldiğini anlamaya çalışır.
Bu hangi gerekiyor. İhtiyacı karşılama yönelik? Evet. Yani kabaca.
Evet.
Altta yatan ihtiyacı neydi onun?
Evet. Yani kısaca onu empati, perspektif alma dediğimiz mesele. Onun ihtiyacı ne? Evet. O neye ihtiyaç duyuyor? Fakat onun ihtiyacını da mutlaka karşılanması gereken bir mesele olarak ele almak da bir çözüm değil. Mesela ona daha kıymetli olacak başka ihtiyaçlar yaratabildik mi biz? Onu daha kıymetli alanlara, hani kıymetli alanların farkına vardıracak bir şey önüne koyabildik mi? Bu açıdan yakın durmak birçok sorunu çözebilir. Ama burada o yakınlaşmak için bizim zamanımızın biraz ona vakfedilmesi lazım. Biraz zaman ayırmak gerekiyor. Biraz oturmak, konuşmak. Ama bu oturmak, konuşmak benim anladığım tarzda oturmak, konuşmak değil. Biraz onun tarzına ayak uydurup oturmak, konuşmak. Yani biz kafede oturur, bir çay ocağında oturur, dertleşiriz. Ama bu çocuklar o tarzda iletişime girmiyor. Onların farklı iletişim biçimleri var. Özellikle farklı kuşaklardan bahsediyorsak. Şimdi ilk önce o iletişim biçimini fark edip oraya girmek, o dili öğrenmek gerekiyor. Çok zahmetli işler bunlar gerçekten.
Evet.
Yani bir sürü terminolojik ifade var onların kullandığı. Mesela onların da bazılarını öğrenmek onları yakalamamıza vesile olabilir. O sözcüğün bizim ağzımızdan duyduklarında bize olan ne denir?
Dikkatlerini mi çekmiş
oluyoruz?
Evet, dikkatlerini
çekmiş oluyoruz. Aa, biliyor diyor falan. İşte anime seyrediyorlar.
Evet.
Bugünlerde. Evet. İşte anime karakteri mesela en çok hangi anime izleniyor? Diyelim. O animenin karakterinin adı ne? Onu oğlunuza, kızınıza söylediğinizde o zaman şey oluyor. Hani aa, beni anlıyor. Orada benim o animede gördüğüm güzelliği babam da fark etmiş. Şimdi gerçekten orada bir şekilde ince bir sanat da var. İnsanları oraya çeken. Orayı hani bu tür meseleleri toptan reddetmek, hani bunun kötülüklerini ona göstermek yetmiyor.
Evet, hatta tepkiye de neden olabiliyor. Evet. Kendince çok kıymet verdiği, değer verdiği bir şeyin
evet,
çok eleştirilmesi, kötülenmesi. Tabi bunu yaşıyoruz. Dediniz ya, zaman ayırmak lazım. Maalesef çok pek az zaman ayırabiliyoruz. Kaygımız da var, endişemiz de var. Tabiri caizse çocuğumuz hani böyle onun içinde kayboluyor.
Evet.
Biz hemen onu oradan çekip çıkarmak istiyoruz. Ve ne kadar zararlı olduğunu, ona ne kadar zarar verdiğini, ne kadar kötü olduğunu, arkasında ne kadar kötü niyetler olduğunu anlatıp bazen bir vaaz vericesine, bazen talimat vericesine bir eleştiriyle birlikte onu oradan uzaklaştırmak istiyoruz. Bu korkularımız var çünkü, kaygılarımız var. Ama ne kadar işe yarıyor?
Evet. Kısa vadede uzaklaştırabiliriz.
Evet. Bir yasaklayarak.
Mesela. Yasaklayarak da uzaklaştırabiliriz. Bu çok patolojik bir şey de değil aslında, yasaklamak, uzaklaştırmak. Şöyle olursa patolojik olmaz. Ben ona başka bir şey daha sunabiliyorsam, ona bir imkan açabiliyorsam, o zaman sınırlama koyabilirim. Sınırlamayı da ancak öyle bir imkan sağladıktan sonra koymaya hakkımız var. Yani baba olmamız, evin maddi getirisinin tek kaynağı halinde bulunmamız benim sınırlandırma yapmaya yetkili kılmıyor. Ben bir şeyi sınırlandırıyorsam ona da başka bir imkan sunmam gerekiyor. Onu başka bir güzellikle tanıştırmam gerekiyor. Yoksa işte oyun oynamak çok zararlıdır. Çok da zararlı değil bu arada oyun oynamak. Yani yine fıtrata ilişkin, insanın gelişimine ilişkin, rekabet, hayatta kalmaya ilişkin çok kıymetli şeyler barındırıyor oyun. Yani mesela erkekler oyun oynar, değil mi? Hani bir babalarımız, dedelerimiz, eniştelerimiz giderler kahvelerde. Bu hani sadece şey değildir bu. Hazza yönelik bir mesele değildir. Çünkü erkek kazanmak, hayatta kalmak, strateji geliştirmek durumundadır. Yani bir evin yönetimi belli stratejileri şey yapar, gerektirir. Şimdi oyun da bir stratejidir ve oyun aslında gerçek hayattaki stratejilerin test edildiği bir yerdir.
Bu bakımdan çocuk oyun oynayarak hayatta öğrenmiş oluyor.
Kesinlikle. Oyun oynayarak hayatta kalmayı öğrenmiş oluyor. Bu bakımdan oyun hani sadece eğlence ve haz amaçlı yapılan bir meseleye indirmek yine onu yanlış anlamamıza ve o meselenin de hakkına girmemize sebep olur. Adaletli davranmamamıza sebep olur. Oyun çok kıymetli bir şeydir. Hele gelişim aşamasında. Ama her zaman dediğimiz şey, o meseleyle kurduğumuz bağ önemli.
Evet.
Hani orada bile oyunu tamamen yasaklamak çocuğa yapılacak en büyük işkencelerden biridir. Bunun yerine çocuğa, yani illa çocuğa haz verecek başka bir şey eklemeniz gerekmiyor. Mesela çocuğa rekabeti öğreteceğiniz de bir şey gerekiyor. Bu sadece hazla ilgili bir mesele değil. Ve tabii ki çocuğunuz da bir nefes alsın. Bir hayatın keyifli taraflarıyla temas etsin. Mesela sanat, edebiyat falan. O açılardan da çocuğa temas edebileceği ama onun temas edebileceği bir imkan sunmak önemli. Seni şey yapan, cezbeden sanat onu cezbetmeyebilir. O kanal yok orada. Bende vardı, onda yok. Bu açıdan toptan reddetmek yerine Hani sadece empati anlamaya çalışmak ve içinde bulunan o hani kurtulmaya çalışılan bağımlılığın da kıymetli tarafının ve nasıl işler hale geldiğinin altını çizmek önemli.
Evet. Peki hocam. Teşekkür ederiz kıymetli bilgiler için.
Eyvallah, ben de teşekkür ederim bugün, dertleştiğiniz için.
Evet, aslında hepimizin yarası.
Evet, değil mi? Bugün yani. Hani çocuklarımızdan falan bahsederken hep kendi herhalde kendi çocuklarımız. Ya ister istemez. Onlarla ilişkilerimiz.
İster istemez. Yani zor durumlarda kalıyoruz. Ya biz bunları konuşurken aslında gerçekten dertleşmiş oluyoruz bir taraftan. Evet. Belki bizlerde de yeni ufuklar açılıyor. İnşallah bizi dinleyenlerde de.
Umarım, inşallah.
Böyle ufukların açılmasına vesile oluruz. Allah dilimize, gönlümüze kuvvet, feraset, basiret versin cümlemizin ve yardımcımız olsun. Zor zamanlardan geçiyoruz. Hem kıymetli bir evet, taraftan.
Evet, her zaman olduğu gibi.
Ama hem de zor.
Hep bir böyle potansiyelimiz var, bir umudumuz var, hala var. Hani hele hele bu günlerde, değil mi? Şu ekonomik sıkıntılar çektiğimiz zamanlarda bir de çok kuvvetli bir umut içindeyiz. Çok ciddi adımlar atılıyor falan. Bunların belki semeresini, faydasını daha sonra göreceğiz. İnşallah göreceğiz.
İnşallah.
Orada da çok kuvvetli şeyler var. İnşallah. Hayat devam ediyor ve devam ettiği müddetçe de bir umut vardır. Ben göremem bazen. Umarım görenlerden oluruz.
İnşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Teşekkür ederiz. Teşekkür kıymetli ederim. Dinleyenlerimiz. Bu haftalık bizden bu kadar. Önümüzdeki programlarda görüşmek dileğiyle efendim. Hayırlı akşamlar.
Hayırlı akşamlar.